ayrım 28, sayfa 219. Ayda Amber'in kendisiyle Bursa'ya gelmesini istedi. Kamil'e dahil herkese histerektomi ameliyatı olmak için Bursa'ya gideceğini söyledi. Ama bir tilki kadar kurnaz olan Kamil'e bu işte bir bit yeniği olduğunu anlamakta gecikmedi. En iyi doktorlar buradayken histerektomi olmak için neden ta Bursa'lara gidiliyor diye sordu Amber'e. Doktor eliksir, yarım yüzyıldır ona hekimlik ediyor. En mahrem noktalarına kadar bilir, onun fikrini sorsaydı ya. Doktor eliksiri son gördüğümde Parkinson'lı gibi titriyordu. Ayrıca Ayda rahim ameliyatı olmaya gitmiyor Bursa'ya. Yüzünü yaptırtacak. Sen de bunu kimseye söylemeyeceksin. Kimsenin ruhu duymayacak. Hayret, tövbeler olsun. Söfer po növ diyerek başını salladı Kamil'e. Yüzünü mü yaptıracak? Cık cık cık. Yeni bir deri eski yaraları nasıl gizleyebilir ki? Evet ama moralini yükseltebilir. Son zamanlarda büyük bir çöküntü içinde kadıncağız, biliyor muydun? Biraz gönlünü ferahlatmaya ihtiyacı var. Biliyorum. Memesini aldıklarından bu yana eski haline dönemedi. Zavallıcık. Artık ben hiç doğmadım, hiç ölmeyeceğim diyerek dolaşmıyor etrafta. Git onun da Amber. Birine ihtiyacı var. O cani oğlu Osman hala Bakırköy Akıl Hastanesi'nde. Kimseye bir yararı yok. Ayda'nın başka kimsesi de yok. Hadi git. Elini tut onun. Bursa'ya klimalı olması gereken ama öyle olmayan bir otobüsle gittiler. Şehir merkezinde indiklerinde bir kargaşa ve panik içinde buldular kendilerini. Asya'ya ilk kez adım atanların nasıl da hoyrat bir karşılama bu diye düşündü Amber. Hava kirliliği bulutlarından içi daralarak. İpek hasadı mevsimi olmasına rağmen Kozahan'da ipekten eser yoktu. İpek kozası sepetleri görünmüyordu ortalıkta. Onun yerine ana caddeye sıra sıra kebapçı dükkanları dizilmişti. Bıyıklı adamlar ellerindeki kocaman bıçaklarıyla yağları akan etleri kağıt inceliğinde dilim dilim doğruyordu. Vitrinlerde şişelere geçirilmiş domatesler, yeşil biberler, soğanlar piramit gibi kusursuz bir dengeyle üst üste dizilmişti. Fırından yeni çıkmış pide kokusu sarmıştı sokağa. Açık pencerelerden dalga dalga Alaturka müzik sesleri yayılıyordu. Sinekler, sinekler her şeyin üstüne yapışmış. Yüz gericinin evi termal banyolarıyla ünlü Çekirge semtindeydi. Hollywood'daki yasa dışı kürtaj yaptırılan yerlere benziyordu diyecekti Amber daha sonra Kamile'ye. Zemini beton taş karışımı bir binaydı. İçinde yaşanmıyor izlenimini vermek için pencerelerin panjurları kapalıydı. Daha kapıdan girerken yasa dışı bir hava, klorofil ve ekşimiş et kokusu bastırıyordu insanın üstüne. Daha en baştan bir şüphe ve korku doldu Amber'in içine. Ameliyat bıçakları temiz mi? Doğru dürüst anestezi yapmasını biliyorlar mı? Diye kuşkuya düştü. Doktorluk eğitimleri var mıydı? Acil durumda ne yapacaklarını biliyorlar mıydı? Ya tazminat sigortası? Önümüzdeki iki haftayı burada geçireceksin demek dedi Amber. Ne düşündüğünü biliyorum dedi Ayda. Ama aşırı vergiden kaçınmak için böyle bir görünüm sunuyorlar. İçerisi çok daha hoşmuş. Havuz bile varmış. İş bittiği zaman buradan çıkınca beni kıskanacaksın dedi. İşveli işveli. Çünkü küçük kız kardeşin gibi duracağım yanında. Onun için bu kadar uğraşmana gerek yok. Zaten öyle duruyorsun. Başörtüsü takmış bir kadın kapıyı araladı. Ayda adını söyledi. Ya o, diye Amber'i işaret etti kadın. O benim yeğenim. Bana buraya kadar eşlik etti. Ameliyat sırasında yanında kalmamı istemediğinden emin misin diye sordu Amber. Biliyorsun, seve seve kalırım. Eminim, kalma, dedi Ayda. Bir şeye ihtiyacın olursa cep telefonumdan ararsın. Ne zaman istersen gelip seni alırım. Seni çok özleyeceğim. İyi şanslar, tamam mı? Ayda ceketini açtı. Altından nazar boncukları göründü. Hiç merak etme dedi. Görüyorsun ya, gayet iyi korunuyorum. Amber halasına sarıldı. Yaşlı kadının karnının hizasındaki löp löp etleri ve göğsünün bir tarafındaki boşluğu hissetti. Rüşvet vermek pahasına da olsa gümrükten o meme protezini almalıyım diye düşündü. Kapı arkasından ürpertici bir boşluk bırakarak kapandı. Otobüsü akşam geç vakit kalkacağı için Amber, şehir merkezinin gürültüsünden biraz uzaklaşmaya karar verdi. Yeşil Cami'yi ve Yeşil Türbe'yi tekrar gezebilirdi ama Uludağ'ın karlı tepelerine gözü takılınca şeftali bahçelerinin ve yabani sümbüllerin kokusunun kendisini çağırdığını hissetti. Bindiği taksinin şoförüne İpekçi çiftliğine gitmesini söyledi. Şoför Amber'e biraz şaşırarak baktı ama bir şey söylemedi. Ağzından baca gibi tüttürdüğü sigarasıyla asfalt yolda kamikaze gibi sürdü arabasını. Radyoda bas bas çalan rap müziği bir köpek korosunun havlamasını çağrıştırıyordu. Amber emniyet kemerini bağlamak istedi ama arabada kemer yoktu. Nerelisiniz diye sordu taksi şoförü. Amerikalı. Dallas'tan mı? Hayır, Kaliforniya'dan. Yazık. Dallas çok güzel bir memleket. Gittiniz mi oraya? Gitmiş kadar oldum. Eskiden her cuma akşamı 8'de giderdim. 10-15 yıl önce. Hiçbir bölümünü kaçırmazdım dizinin. Sonra kaldırdılar nedense. Çiftliğe varmamız ne kadar sürer? 15, en çok 20 dakika. Eskiden atlı arabayla 5 saat sürerdi Uludağ'a çıkmak. Daha önce gittiniz mi abla? Evet, Amber susamıştı. Asırlık bir çınar ağacının gölgesinde kurulmuş bir kahvede durdular. Amber gazoz ısmarladı. Abla dedi garson sabırsızca. Gazoz yok ama güzel Pepsi kolamız var. Ya da 7 Up, Diet Coke, hatta Snapple bile verebilirim. Eski bir okulun çatısına yuva kurmuş bir leylek hareketlendi. Önlerinde göz alabildiğine uzanan panoramanın ortasında pusların arasından zümrüt rengi çinilerle bezeli bir minare görünüyordu. Küçük bir yırtıcı kuş dağdan süzülerek indi ve yakındaki bir servi ağacına kondu. Küçük bir doğandı. Kadri'nin sesi doldu Amber'in kulaklarına. Sanki karşısında oturmuş onu sorguya çekiyordu. Adı nedir biliyor musun? Zümrüt minare. Peki yanındakinin? Göremiyorum. Zümrüt türbe. Ya aşağıdaki şehrin adı? İpek fabrikalarından kesif kahverengi dumanların yükseldiği, depremler ve sultanların sadist yöntemleriyle alt üst olmuş, düzensizce yayılmış, karma karışık ve gri renkli şehrin adı hala Yeşilşehir'di. Ama uzaktaki minareden başka yeşil olan hiçbir şey yoktu artık. Cami ve türbesi bir akordeon klavyesi gibi yan yana dizilmiş apartman bloklarının arkasında görünmez olmuştu. Bir büyük şişe ılık Coca-Cola'yı devirince gaza gelen taksi şoförü, her iki yönde vınlayarak giden kasaları, şeftali, çuvalları, keçi ya da tavuk sürüleriyle tepeleme yüklü ve İstanbul'dakilerden bile daha saldırgan, rekabetçi ve tehlikeli kamyonları hızla sollayarak ve keskin virajlar alarak yoluna devam etti. Arkasına çoluk çocuk doluşmuş köhne bir traktör trafiğin akışını engelliyordu. Tekerlekleri neredeyse birbirine değen traktörden gelen yanık lastik kokusuna boğulan Amber koltuğunda iyice büzüldü. Bir kamyon taksiyi teğet geçerek sollayınca araba yana savruldu. Şoför zınk diye durdu. Kamyonun arkasından bir kol işareti yapıp ayı diye bağırdı. Gerizekalı ayı! Kamyon şoförü orospu çocuğu diye karşılık verdi. Eşşoğlu eşek! Hayvan! Ananı! Arkadan öfkeli klakson sesleri duyuldu. Sürücüler araçlarından çıkıp taraf tutmaya başladılar. Lütfen gidelim diye yalvardı Amber. Dağ yolunda tırmanmaya devam ettiler. Trafik azaldı. Taksi toprak bir yola saptı ve durdu. İşte geldik abla dedi şoför. Biriketten yapılmış bir kulübeyi işaret ederek. İpekçi çiftliği. Gerisi nerede? Diye sordu Amber. Şoför kafasını salladı. Ne gerisi? Eski İpekçi çiftliği bu işte. Buraya gelmemizi istememiş miydin abla? Amber çevresine bakındı ve beyaz zakkum ağaçlarından aynalı havuzlarla çeşmelerin çevrelediği, servilerin gölgelediği yüksek sütunlu ve kemerli köşkten eser göremedi. Deve dikenlerinin dibinde yabani sümbüllerin arasında yangından bir kömür parçası bile kalmamıştı. Bakımsız, her tarafına otlar bürümüş, küçük bir kulübeden başka bir şey yoktu. Terk edilmiş sebze bahçesini de otlar bürümüş, patlıcan ve kabaklar bakımsızlıktan aşırı gelişmişti. Şurada burada yangından geriye kalan yaprakları tümden dökülmüş dut ağaçları artık meyve veriyordu. Yapraklarını yiyecek ipek böceği kalmayınca dalları uzun beyaz dutlarla dolmuştu. İpek çiftliğini yakıp kül eden yangın amberlerin ziyaretinin hemen arkasından olmuştu. Kadri ile Kamil'e ambere olup bitenleri söylememişlerdi ama bütün o telaşlı koşturmalardan, fısıltıyla konuşmalardan ve babasının aniden tekrar çiftliğe gitmesinden her şeyi sezmişti. Korkunç bir felaket olduğunu hissetmişti. Kadri döndüğünde defalarca İskender'i sormuştu Amber. Kadri kaçamak cevaplar vermiş, İskender'in biraz hasta olduğunu, zaten çok yaşlı olduğunu filan söylemişti. Amber, İskender dayısının ölümünü bir umumi tuvalette temizlik kağıdı niyetine kullanılan bir gazete parçasında gözüne ilişen haberden öğrenmişti. İskender'in resmini tanımış ve az buçuk okuma yazmasıyla haberi çözmüştü. Ama bu resmi açıklama bile Amber'i İskender'in ölümüne inandırmaya yetmedi. Onun gözünde İskender o kadar büyük, o kadar ölümsüz ve efsaneydi ki. Amber, haberi öğrendiği günden başlayarak resim yapma nöbetine kapılmıştı. Odasındaki bütün duvarları, perdeleri ve mobilyaları kırmızıya boyadı. Her gece yatağında gözlerini fal taşı gibi açıp yatıyor ve perdenin aralanıp İskender'in bir ateş böceği bulutu arasından odaya girdiğini hayal ediyordu. Ama Amber şimdi kaybolmuş çiftliğin ucunda, uçurumun tepesinde durmuş, çevresini saran boşluğa bakarken İskender'in ipek çiftliğinin ve üretim atölyelerinin yalnızca çocukluğunu renklendiren, süsleyen bir resim olduğunu ve artık var olmadığını rahatsız edici bir kesinlikle hissetti. Kısa süren ama benliğinde derin bir iz bırakan, sevgi ve acının anılarını taşıyan renkleri gördü. 6 yaşındaki bir çocuğun dünyası o kadar geniştir ki bütün geleceğini kucaklar. İlerideki hayatındaki yolculuğunu belirler. İskender'in sözleri şimdi Amber'in kulaklarında çınlıyordu. Nereden nereye? Kim bilebilirdi ki? Yerlerde kırık çömlek ve cam parçaları güneş altında rengarenk parlıyordu. Lime lime olmuş paçavralar, paslanmış teneke parçaları, eşelenmiş toprak, telaşla koşturan tavşan, nargile içen tırtıllar. Tırtıllar rüya görür mü? Evet, hem de en şaşırtıcı türden rüyalar. Amber, ayağının altındaki çöpleri eşeleyip arkasına döndü. Birden kahverengi bir şişe kapağına benzeyen bir taş gördü yerde. Ama nesne o kadar kusursuz biçimliydi ki Amber onu eline alıp üstüne tükürdü. Bir ipek böceğinin kozasından çıkmaya çalışırken son anda donduğu kehribar taşı. Bombyx mori. İskender ile ateş böceklerini kovaladıkları gece kaybolan Amber taşı. Amber kehribar yumurtasını cebine koydu. Yumurta tekrar sahibini bulmuştu. Onu kimse elinden alamazdı artık. Ama bunun anlamını henüz kavramamıştı. Ayda 2 hafta sonra Balözü sokağına döndü. Kendini dairesine hapsetti. Kimseyle ne görüşmek ne konuşmak istiyordu. Amber rüşvet vermeye razı olup meme protezini gümrükten çıkardıktan sonra onu Ayda'ya götürdüğünde kapıya cevap veren olmadı. Oysa daireden TV sesleri geliyordu. Amber tekrar çaldı kapıyı. Yine cevap gelmedi. Bu defa yumrukladı. Ayda'ya seslendi. Cevap yoktu. Ya beni içeri alırsın ya da itfaiye çağırırım. Balkondan gireriz içeri. Çok ciddiyim. Eğer düşüp boynumu kırarsam suçlusu sen olursun. O zaman seni mahkemeye verip milyarlarca tazminat isterim. Hadi canım, aç şu kapıyı. Lütfen. Niki fare gibi kocaman siyah gözlükler takmış. Başına sarı bir türban sarmış. Üstüne sarı bir bornaz geçirmiş. Bir halde kapıyı araladı Ayda sonunda. Kötü bir Hollywood filminden fırlamış gibiydi. Hiçbir şey söylemeden Amber'i oturma odasına aldı. Dudaklarını fil adam gibi büzerek bir bebek sesiyle konuştu. Normal sesini kaybetmişti zavallı. Biliyorum, görmeye can atıyorsun. Ben sana demiştim diyebilmek için. Haklı olduğunu yüzüme vurmak için. Yalnızca nasılsın diye görmeye geldim halacığım. Yapma Allah aşkına. dedi Amber. Gör öyleyse dedi Ayda. Dramatik bir tavırla gözlüklerini çıkardı. Amber karşısında başarısızlığa uğramış bir deney kurbanı gördü. Ayda'nın görüntüsü Luna Park'larda insanı eğri büğrü gösteren aynalardaki gibiydi. Cildi erken doğmuş bir bebeğinki gibi buruş buruştu. Göz kenarları bir Japon'unki gibi çekilmiş, ağzı sırıtık bir palyaço ifadesiyle gerilmişti. Batman filmindeki Jack Nicholson'a benzemişti. Çenesini doğru dürüst oynatamıyordu. Dudaklarını ancak sigara dumanını üfleyebilecek ve zar zor konuşabilecek kadar hafifçe hareket ettirebiliyordu. Amber ailesini ve bir memesini kaybettikten sonra yaşlı haliyle bile masum bir zarafet taşıyan halası için bundan daha büyük bir trajedi düşünemezdi. O pezevenkleri mahkemeye vermelisin dedi Ayda'ya. İnsanların yüzümü gerdirmeye kalktığımı ve beni bombok ettiklerini öğrenmelerini ister miyim sanıyorsun? Geri zekalı olduğumu zannederler. Ağızlarında çiklet çiğner gibi dedikodumu yaparlar. Yüzümü kaybettikten sonra para almışım. Neye yarar ki? Ömrünün geri kalanını burada saklanarak geçirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ayda başını eğdi ve bir süre bir şey söylemedi. Hiç kimse beni bu halde görmeyecek dedi sonra. Gözyaşlarını silerek. Evimden dışarı çıkmayacağım. Asla. Asla çıkmayacağım. Tamam, zararı yok dedi Amber. Çıkmak zorunda değilsin. Halasını bir çocuk gibi kollarına aldı. Sana bir hediye getirdim. Meme protezini vermek için uygunsuz bir zamanda aslında ama onu Ayda'ya vermeye kararlıydı. Ayda kutuyu açtı ve meme formundaki plastik kalıbı eline aldı, sıktı. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Kaba ve boğuk bir sesle çınlıyordu kahkahası. Zavallı Ayda dedi Kamil'e durumu öğrendiğinde. Onu daha sık ziyarete gitmeliyim. Divan pastanesinden bir kutu fıstıklı lokum alıp götüreyim. Çok sever. Biraz keyfi yerine gelir belki. Ne dersin? Ama Ayda, Kamil'e dair hiç kimseyi görmek istemiyordu. Amber'den ve alışverişini yapıp evi temizleyen kapıcının karısından başka. Kendini eve hapsetmiş, kapılarını bütün dünyaya kapatmıştı. Daha doğrusu herkes öyle düşünüyordu. Genç arkadaşından bir haber var mı diye sordu Amber. Sık sık o eski küçük eve bakıyordu. Birini görürüm umuduyla. Kimseyi göremiyordu ama orada hala birinin yaşadığından emindi. Her akşam ışık yanıyordu evde ve her sabah balkona değişik bir çiçek konuyordu. Nelly, çiçeklerin dili kitabına bakıp her bir çiçeğin ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyordu. Beni böyle görmesine nasıl dayanabilirim dedi Ayda. Televizyonda bir durum komedisini seyrederken bir yandan da çekirdek kemiriyordu. Onun için güzelleşmek istemiştim. Amber'in anlattıklarını dinleyen Kamil'e zavallı Ayda dedi. Yemekten sonra salonda oturup kahve içerken. Nelly televizyon seyrediyordu. Ne korkunç bir felaket. Yüzünü çektirmesi için şeytan girmiş aklına. Ona hiç şüphem yok ama niye şeytanın aklına uydu? Ayda'nın en büyük zaafı budur zaten. Güzellik merakı onun felaketi oldu. Güzel bir yaz akşamıydı. Amber evde oturmaktan bunalmıştı. Hadi Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkalım diye önerdi. Evin klostrofobisinden kurtulmak istiyordu. Kamil'e yorgun olduğunu söyledi. Nelly televizyonda MTV'yi seyretmeyi tercih etti. Peki o zaman ben bakkala kadar gidip çikolata alacağım dedi Amber. Bir şey ister misin? Çok fazla çikolata yiyorsun dedi Kamil'e. Sivilce çıkacak yüzünde. Hem karaciğerine dokunur. Baş ağrısı da yapar. Ama içim acıyor anne, diyen Amber gülümseyerek çıktı. Anne, bana da fıstıklı çikolata alır mısın diye bağırdı Nelly arkasından. Madonna kılıklı bir şarkıcı, Material Girl parçasının Türkçesini söylüyordu televizyonda. Balözü sokağı güzel bir yaz akşamı için fazla boş ve kasvetli görünüyordu. Evlerin içinden göz kırpan fosforlu televizyon ışıkları yayılıyordu sokağa. Müezzin caminin yarım kalmış minaresinin hoparlöründen akşam ezanına başladı. Amber birinin kendisini takip ettiğini hissetti. Sokak iyi aydınlatılmıştı. İnsanlar hala balkonlarında oturuyor, bazıları yemek yiyordu. Amber'in üstünde az bir para ve anahtarlarından başka bir şey yoktu. Arkasındaki adımlar hızlandı ve nihayet Amber'e yetişti. Amber korkuyla arkasına döndü. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Durdu, adama pis bir bakış atıp hakaret etmeye hazırlanıyordu ki adamın bakışlarını gördü. Hiçbir kötülük yoktu gözlerinde. Eğilerek selam verip özür diledi adam. "Çok özür dilerim efendim," dedi. Hafif bir aksanda konuşuyordu. "Sizi korkuttuysam özür dilerim. Ama başka seçeneğim yoktu. Halanızla görüşmeye çalışıyorum ama bir türlü başaramıyorum. Telefona cevap vermiyor. Mektuplarımı alıp almadığını bilemiyorum. Eğer bu notumu ona iletirseniz müteşekkir kalırım." Vakur bir görünümü vardı. Aristokrat bir beyefendinin asaletine sahipti adeta. Kamile'nin jigolo diye tanımladığı adama hiç mi hiç benzemiyordu. Uzun boyluydu ve o kadar da genç değildi. Deniz mavisi gözleri ve geniş, ciddi bir alnı vardı. Kendinden emin, nazik ve dost bir sesle konuşmuştu. Amber notu aldı ve bir şey söylemeden yoluna devam etti. Evde kalmış kızların kıskançlık perdelerinin ardındaki gölgelerini görür gibi olmuştu. Asansörden çıkarken Ayda'nın dairesinden gürültüler ve konuşmalar geliyordu. Televizyonun sesi olmalıydı ama gerçek insanlar varmış gibi geliyordu kulağa. Kapıyı Ayda değil, uzay yaratığına benzeyen bir kadın açtı. Amber'i gördüğü anda yüzüne haç tutulmuş bir vampir gibi irkildi. Kadının saç diplerinde alnını boylu boyunca kaplayan derin bir yara izi vardı. "Kapıda biri var Ayda Hanım," diye seslendi içeriye. "Yeğenimdir," diye cevapladı Ayda. "Sizlerden başka beni gören tek insan o. Gel içeri Amber'cim, gel de aramıza katıl. Gel, çek." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Histerektomi. H-I-S-T-E-R-E-K-T-O-M-I. Parkinson. P-A-R-K-I-N-S-O-N. Sefer-Po-Nöf. S-E-F-A-I-R-E. P-E-A-U-N-E-U-V-E. Dallas. D-A-L-L-A-S. Seven Up. S-E-V-E-N-U-P. Diet Coke. D-I-E-T-C-O-K-E. Pepsi Cola. P-E-P-S-I. C-O-L-A. Snapple. S-N-A-P-P-L-E. Hollywood. H-O-L-L-Y-W-O-O-D. Japon. J-A-P-O-N. Batman. B-A-T-M-A-N. Jack Nicholson. J-A-C-K. N-I-C-H-O-L-S-O-N. Material Girl. M-A-T-E-R-I-A-L-G-I-R-L.